Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in Savaşın Çehresi Değişiyor başlıklı yazısını ben Janset Atacan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. İki hafta önce Ukrayna Savaşı'nda taktik ve operatif inisiyatifin Kremlin'den Kiev'e doğru geçmekte olduğuna işaret eden onlarca yazı ve yorum yayınlandı. Savaşı batılı kaynaklar üzerinden takip ediyorsanız, böyle bir sonuca varmak için yeterli gerekçeniz var. Ukraynalıların, Rusların aylarca gıdım gıdım ilerleyerek ele geçirdiği toprakları birkaç gün içinde geri alması bunlardan birisi. Türkiye'den bakışla da sahadaki tablo Rusya için pek iç açıcı durmuyor. Örneğin Profesör Doktor Mesut Uyar, Harkov cephesinde yaşananları bozgun olarak tanımladı. Uyar sadece bir akademisyen değil, eski bir muharip asker. Türkiye'nin iç güvenlik harekatlarının yanı sıra Bosna'dan Afganistan'a uzanan birçok çatışma bölgesinde çok uluslu birlik ve karargahlarda görev yapmış bir isim. O, yaşananları tereddütsüz bozgun diye niteliyorsa, Rus ordusunun durumu, benim gibi kitabı bilgiyle savaşı anlamlandırmaya çalışan birinin tahayyül bile edemeyeceği kadar kötü demektir. Batılı devletlerin de yardım ve desteğiyle taktik ve operatif inisiyatifi Ukrayna'ya kaptıran Rusya, stratejik inisiyatifi hala elinde tutuyor. Yeni durumu dengeleyebilmek için önünde 3 seçeneği vardı. Bunlardan ilki genel ya da topyekün seferberlik ilan etmekti. Bu önlem savaşın ilk 6 ayında cephede yorulan ve hırpalanan birliklerin yenileriyle değiştirilip dinlendirilmesi için gerekliydi. Ancak bu adımı atmak içeride ağır bir siyasi maliyeti göze almak demekti. İkinci imkan Çin'i askeri malzeme sağlamaya ikna etmekti. Rusya savaşta harcadığı mühimmat ve malzemeyi kendi kaynaklarıyla bütünlemede sıkıntı yaşıyor. İran'dan İHA, SİHA ve Kuzey Kore'den top cephanesi alacak duruma gelmesi sıkıntının boyutu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu ülkeler Rusya'nın gereksinimlerini karşılayabilecek savunma sanayi kapasitesine sahip değiller. O yüzden Çin'in sikletinde bir silah üreticisi ve tedarikçisinin desteği olmadan Rusya'nın askeri gücünü yenilemesi zor. Üçüncü imkan ise nükleer seçeneği yeniden öne çıkarmak. İşgalin daha en başında Rusya, NATO'yu ve ABD'yi doğrudan müdahaleden caydırmak için nükleer seçeneği masaya koydu. Stratejik nükleer güçlerinin alarm seviyesini yükseltti. Gerektiğinde taktik nükleer silahları kullanabileceğini ısrarla yineledi. Şu ana dek bu nükleer şantajın işe yaradığını söylemek mümkün. ABD ve diğer NATO üyeleri Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerini vurabilecek silah sistemleri vermediler. Hatta Almanya, Zelenski'nin tüm ısrarlarına rağmen depolarda yatan Leopard 2 tanklarını bu ülkeye göndermeye oldukça isteksiz. Özetle Batı, Ukrayna Savaşı'nın nükleer eşiğe dek tırmanmaması için Ukrayna'ya sağlanan silah ve teçhizatı nitelik ve nicelik olarak sınırlı tuttu. Ancak Kırım ya da Donbas gibi işgal altındaki topraklar Rusya'nın parçası olarak görülmediği için buralara yönelik taarruzlarda HIMARS ya da HARM gibi silahlar etkin biçimde kullanılabildi. Yukarıdaki seçeneklerde son duruma baktığımızda ortaya çıkan tablo Rusya için pek de iç açıcı değil. Silah ve teçhizat tedariği için Çin'e bel bağlanamayacağı, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Semerkant Zirvesi sırasında ortaya çıktı. Çin'in silah ve teçhizat sağlamak bir yana, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimine ilişkin kaygı ve soruları bizzat Xi Jinping tarafından Putin'e aktarıldı. Pekin bu aşamada Rusya'nın hamlesinin uluslararası siyasette Çin'in hayrına olmayacak dinamikleri tetikleme olasılığından bir hayli kaygılı. Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik anlamına gelen bir dizi önlemi yürürlüğe koyarak son 5 yıl içinde silahlı kuvvetlerden ayrılmış yedek personeli yeniden göreve çağırdı. Bu sayede silah altındaki personel sayısında 300 bin kişilik artış olması bekleniyor. Bunların kışa kadar eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor. Ancak Rusya'nın seferberlik altyapısının bu kadar insanı zamanında cepheye yetiştirmeye ne derece yeterli olduğu tartışmalı. Bunca askerin nasıl donatılacağı ayrı bir tartışma konusu. Ama en önemlisi kısmi seferberliğin Putin'in Rus halkıyla toplumsal sözleşmesine olası etkisi. Geçmişte Rusya'nın savaşları insanların gündelik yaşamını etkilemeyen olaylardı. Televizyondan seyirlik askeri başarılar olarak sunulabildikleri sürece Putin'in siyasi meşruiyetini pekiştirebildiler. Gürcistan Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Suriye bu tür örneklerdi. Ukrayna örneğinde ise savaş, Rusların gündelik yaşantılarını ciddi ölçüde etkiliyor. 21 Eylül sonrası protestoların yeniden alevlenmesi ya da imkanı olan Rusların uçaklara ya da arabalara doluşarak komşu ülkelere geçmeleri birer gösterge. Ama Putin için en büyük tehlike toplumsal sözleşmenin esas unsuru olan sessiz çoğunluğun desteğini kaybetmek. En otoriter rejimler dahi sadece zora dayanarak ayakta kalamazlar. Rıza üretebildikleri sürece daha kolaydır. Ukrayna Savaşı Putin rejiminin rıza üretme kapasitesine ciddi bir darbe vurabilir. İşte tam da bu kaygıyla olsa gerek Putin elindeki üçüncü imkan olan nükleer seçeneği bir kez daha gündeme getirdi. Hala Rusya'nın işgalinde bulunan Ukrayna topraklarında düzmece referandumlar düzenleyerek Rus toplumunu buraların ana vatanın ayrılmaz parçaları olduğuna ikna etmeyi umuyor. Bu sayede nükleer dahil her türlü askeri imkanı kullanılarak ana vatanın parçası olan bu yerlerin savunulması meşrulaşacak. Yani Herson ya da Kırım'a yönelik herhangi bir Ukrayna hamlesi taktik nükleer silahlarla karşılık görebilecek. Genişletilmiş caydırıcılık kavramının bir türevi sayabileceğimiz bu yaklaşım, Rusya'nın işgal ettiği toprakları elinde tutabilmek için yeterli konvansiyonel askeri gücünün olmadığını gösteriyor. Aslına bakılırsa bu yönüyle düpedüz bir zafiyet işareti. Amacı ise savaşı mevcut hatlarda dondurmak. Bu uğurda gerekirse nükleer tırmanmayı göze aldığına muhataplarını ikna etmeye çalışıyor. Bu yazının başlığı tam da bu olasılığa dikkat çeken bir gazeteciye, Amerikan Başkanı Biden'ın yanıtından esinlendi. Biden, böyle bir durumda savaşın çehresi değişir diyerek geçiştirmeye çalıştı. Şu ana dek Washington'ın Rusya'nın nükleer tehditlerine açıkça tepki vermekten özenle kaçındığı düşünülürse, Biden'ın yanıtı şaşırtıcı değil. Biden'ın yanıtını okuyucularına aktaran Washington Post'a göre ise, Amerikan istihbarat yetkilileri gayri resmi kanallardan Rus muhataplarını bu konuda sürekli olarak uyarıyorlarmış. Anlaşılan Rusya'nın nükleer şantajına karşı görünüşteki tepkisizlik, hatta kayıtsızlık gerçeği yansıtmıyor. Kapalı kapılar ardında yoğun bir nükleer diplomasi yürütülüyor. Putin, hala Rus işgalindeki Ukrayna topraklarının ay sonundan önce Rusya'ya katılmasını istiyor. Bu tarihten sonra Ukrayna karşı taarruzdan vazgeçer mi? Mevcut hatların Rusya ile arasında yeni sınırı oluşturmasını kabul eder mi? Daha da önemlisi Ukrayna ve onu destekleyen Batı ülkeleri Rusya'nın nükleer şantajına boyun eğer mi? Ben bu son nükleer tehdidin Ukrayna'yı ve destekçilerini caydıracağını düşünmüyorum. Rusya'ya boyun eğmek bu ülkeyi daha da cesaretlendirebilir diye düşüneceklerdir. Uğradığı bozguna rağmen nükleer tehditle topraklarını büyütebilmesi Rusya'nın saldırganlığını yatıştırmak yerine körükleyecektir. Ukrayna'yı başka örneklerin izlemesi şaşırtıcı olmaz. Kremlin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini engellemek için de aynı yönteme başvurabilir ki Ukrayna işgali başladığında Lavrov bu ülkelere aba altında sopa göstermeyi ihmal etmemişti. Ez cümle Rusya, Sovyetler Birliği'nden nükleer caydırıcılığı devralırken nükleer güçlerin sahip olduğuna vehmedilen nükleer basireti edinmeyi unutmuş gibi hareket etmektedir. Kısa vadede Ukrayna cephesinde taktik nükleer silah kullanılma olasılığı yükselmiştir. Nükleer eşik bir kez geçildiğinde tırmanma merdivenin hangi basamağında durulur bilinmez. Ekim ayından sonra bu konuda çok hızlı gelişmeler yaşanabilir. Dünya bu badireyi nispeten hasarsız atlatırsa önümüzde iki seçenek var. Düşük olasılıklı seçenek nükleer silahlardan tamamen arındırılmış bir dünya. Savaşın artık işe yaramadığının hala idrak edilmemesi aynı inadın nükleer silahlar içinde sürebileceğini düşündürüyor. Güçlü olasılık ise nükleer silahların daha da yayılması. Zira nükleer şantajı direnmek için en uygun araç yine nükleer silahlardır. Rusya'nın nükleer şantajını meşru mirasçısı olduğu Sovyet nükleer silahlarından gönüllü vazgeçmiş bir ülkeyi hedef alması bu inancı pekiştirecektir. Önümüzdeki yıllarda nükleer kulüp yeni üye alımına başlayabilir. Serhat Güvenç'in Savaşın Çehresi Değişiyor başlıklı yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.